Ayrım 22.
Şöyle bir bakalım dedik. Bu Deborah. Aa tabii ya dedi kadın coşkuyla. Seni daha önce görmüştüm D koğuşunda. İşlerine eğilmiş başlar ansızın yukarı kalktı. Ve Deborah birden zihninde bu işle tedavi hastasını avcı giysileri içinde rüzgarın başaklarına boyun eğdirdiği bir buğday tarlasında ateş ederek bir kuş sürüsünün ürküp havalanmasına yol açan biri olarak canlandırdı. Karla neler olup bittiğini anladı ve bir an için başını yana çevirdi. Sonra gene kadına bakıp, ''Deborah şimdi bey koğuşunda ve benim oda arkadaşım.'' dedi. Yüzlerin kimisi rahatladı, ellerin kimisi işine döndü. İçlikte bir süre kaldılar ve Deborah bazı erkek hastalarla tanıştırıldı. Deborah onların adlarını öğrenirken erkeklerin hastalanmasına neyin yol açabileceğini düşünüyordu. İki genç kız içlikten ayrıldıktan sonra açık durumdaki A koğuşuna doğru yürüdüler. Bu koğuşta hastalarla görevlilerin ortaklaşa kullandıkları bir kahve demliği vardı. Daha çok onlar için bu demlik dedi Carla. Ama bize de ne umut edebileceğimizi gösteriyor. İçlerinde kahve içmek isteyen yoksa belki bıraktıkları şeyi almamıza izin verecekler demektir. Deborah içeri girmek istemedi. O gün için buğday tarlasındaki o tek atış yeterdi. Carla sen dışarı çıktın. Yani gerçekten dış dünyada bulundun. Birimiz bir odaya girdiğinde böyle mi oluyor orada da? Bazen dedi Carla. Bir işe girerken göstermek zorunda olduğun bir takım belgeler var. Bazen de seni gözetim altında tutan bir sosyal hizmet görevlisi oluyor. Çok çok zorlaşabiliyor. Ama insanlar zaman zaman sandığından daha iyi çıkıyor. Birçok iş yerinde normallik belgelerini göstermen gerekiyor ve adamlar çok tedirgin oluyorlar. Ama dışarıdaki iyi insanlar onlarla kişi sıfatını paylaşma onurunu duymanı sağlıyorlar. İşin en zor yanı onlarla arandaki mesafe gitgide büyüdüğü halde herkesin sana nazik davranıp günaydın, iyi geceler gibi şeyler söylemesinin yarattığı duygu. Doktorlar bunun hasta kişinin suçu, benim suçum olduğunu söylüyor. Daha az kuruntulu olsam arkadaş edinmenin daha kolay olacağını söylüyorlar. Ama söylemesi kolay tabii. Doktorların hiçbirinin insanın alnında kocaman bir lekeyle yeni bir topluluğa girmeye çalışmasının ve bu topluluğun ilk başta duyduğu acıma ve marazi bir hayranlık nedeniyle onu kabullenmesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğini hiç sanmıyorum. Deborah güldü. Ey doktorlar, yabancılık yolculuğuyla görkemli bir yıl geçirin. Tımarhanenizi bir hasta olarak ziyaret edin. Carla da güldü. Saygınlığınızdan, vatandaşlık haklarınızdan, hatta öz saygınızdan bile yoksun olarak dolaşıp durun. Alıcı tarafta oturup, o yapmacık iyi iyi karşısında tir tir titreyin. Bir süre için saygınlıklarını ve gerçekliğe ilişkin belli bir mülkiyet duygusunu, hastalarıyla aralarına bir mesafe koymak için kullanan bütün doktorlardan öç alma oyununa kaptırdılar kendilerini. Deborah, Doktor Hale'in, Furin'in ve yeni doktorun kendileriyle hastaları arasındaki kapıyı hiçbir zaman tümüyle kapamadıkları için yabancılık yolculuğuna gereksinmeleri olmadığını düşündü. Sana söylemeyi unuttum dedi Deborah koğuşlarına dönerken. Helen'la ilgili. Biliyorsun onun şakalarına gülüp dururduk ama sonradan çok soğuk şakalar yapmaya başlamıştı. Ama nedense son zamanlarda bir şeylere üzülüyormuş gibi bir hali vardı. D koğuşundan ayrıldığı gün Helen'ın kapıdaki halini anlattı Carla'ya. Helen bir an yalnız kalmalarını bekledikten sonra ''Niye giden kişi ben olmuyorum?'' demişti. Deborah da ''Eh niye olmayasın?'' demiş ve Helen sanki böyle bir şeyi ilk kez düşünüyormuş gibi dalgın dalgın ''Belki, belki'' diye yanıt vermişti. Helen uykusunda bile hiçbir zaman bu denli savunmasız görünmemişti. Ama tabii hemşire Deborah'ı aşağıya götürmek için geldiğinde Helen kendini toparlamış yumruğunu göstererek Deborah'a ''Geri zekalı orospu'' deyip arkasından da ''Unutma bunu'' diye bağırmıştı. Ama Deborah Helen'ın ona değil belki'ye sövdüğünü bildiği için gülümsemişti. Kilidi olmayan güney kapısından girerken dışarı çıkmakta olan yeni doktorla karşılaştılar. Deborah'ı görünce yeni doktorun yüzü aydınlanıvermişti. ''Hey!'' gözlerinin içi gülerek ''Adres değiştirdiğini duydum, tebrikler.'' Ses tonunda saygı vardı. Dünyadan alacağı ilk tadın çarpıcı bir şarap tadı olabileceğini hiç hesaba katmamıştı Deborah. Yeni doktorun yargıda bulunacak kadar bilgisi olmayabilir diye Yuri tanrılarına fısıldadı, gönüllerini almak istercesine. ''Tuhaf bir şey, daha önce üzerinde hiç düşünmediğim bir şey.'' dedi Deborah, Doktor Fred'e. ''Yahudilerin kendilerine özgü bir hoşgörüsüzlükleri var. Yahudi olmayan hiçbir insanı doğru dürüst tanımadım ben. ve Yahudi olmayan birine en ufak bir güven bile duymadım hiç. Doktor Hill, yani yeni doktorla Carla Protestan, Helen Katolik ve Miss Carol'ın da bir çeşit çılgın baptistlik geçmişi var. E'si kafamda garip bir şey yapıyorum. Bana yakın olabilmeleri için onları Yahudi'ye dönüştürüyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? Onların bizim soyumuzdan olmadığını, bize hep anlatıldığı gibi sonunda ihanet eden kişiler olduklarını, unutmanın ötesinde Yahudi olmadıklarını da unutmak zorunda kalıyorum. Dün Carla biri hakkında ne düşündüğümü sordu bana. Ben de, bu tipleri bilirsin, adam özel bir tip olmak istiyor, onun için Purim, boyunca haykırıp dövünüyor, dedim. Birden şaşaladı, şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Ve çok çok uzun bir süre sonra onun Yahudi olmadığı için ne dediğimi anlamadığı geldi aklıma. Onları oldukları gibi, kendini de olduğun gibi bırakıp gene de sevebilir misin onları? Hastane bana bunu öğretti, dedi Deborah yavaşça. İnsan kaçık olunca, kaçık bir Yahudi ya da kaçık bir putperest olmuş fark etmiyor pek. Doktor Fred'in zihni bir an yazdığı bir yazıya kaydı. Bu yazıda bir doktorun iyileşmekte olan bir hastasına, onun yeni yeni oluşan sağlığının dünyadaki delilik belirtileriyle de uğraşması gerektiğini nasıl anlatacağı sorununu ele almıştı. Bu kızın içindeki sağlık gücü bir gün daha büyük boyutlu bir mantık ve özgürlüğe yönelebilirdi. Birden disiplinci yanı ağır bastı ve ''Bunu keşfettiğine ne kadar sevindim ama bu konumuzun dışında. Biliyorsun bana bir anını anlatmıştın. Hani kız kardeşin bebekken onu neredeyse camdan atıyormuşsun.'' Bu olaydaki bir şey kafamı kurcalayıp duruyor. Doğru olmayan bir şey var. Olayı bir daha anlat bana, dedi. Deborah anısını yeniden anlattı. Sepet biçimli bir yatakta yatan ve çirkinliği ona ne denli belirgin geliyorsa, başkalarına da o denli görünmez gelen o sevgili miniye doğru uzanışını, küçük yaratığı pencereden sarkıtışını, annesinin içeri girişini, duyduğu nefreti ve böyle bir şeyi yaparken yakalanmanın verdiği utancı, kardeşini sevmeye başladığında o gün onun yaşamını sona erdirmiş olabileceğini düşündükçe tüylerinin ürperişini, olay bütünüyle bilerek yapılan bir davranışın, duyulan utancın ve kederli bir anne ve babanın bağışlayıcı suskunluğunun hayaletleriyle kaplıydı. Pencere açık mıydı, diye sordu Fury. Evet, ama biraz daha açtığımı hatırlıyorum. İyice ardına kadar mı açmıştın? Bebekle birlikte dışarıya uzanmama yetecek kadar. Anlıyorum. Sonra pencereyi açtıktan sonra uzanıp bir deneme yaptın ve gidip bebeği aldın, öyle mi? Hayır, önce bebeği aldım ve sonra onu öldürmeye karar verdim. Anlıyorum. Fury, Mr. Pickwick'in güzel bir akşam yemeğinden sonra yaptığı gibi rahatça arkasına yaslandı. Şimdi ben dedektiflik yapacağım, dedi. Öykünün müthiş yalan koktuğunu söylemek zorundayım. 5 yaşında bir çocuk ağır bir bebeği kaldırıyor, pencereye götürüyor, bir yandan pencereyi açarken, bir yandan da gövdesiyle bebeği pervazın üstünde tutuyor. Dışarıya uzanma denemesi yapıyor ve bebeği kollarıyla pervazdan dışarıya uzatıp atmaya hazırlanıyor. O anda anne içeriye giriyor ve bu 5 yaşındaki çocuk şimşek hızıyla bebeği içeriye fırlatıyor. Bebek ağlamaya başlıyor ve anne bebeği kucağına alıyor. Hayır, o sırada bebek sepete konmuştu. Çok ilginç, dedi Fury. Şimdi ya ben aklımı kaçırdım, ya da sen 5 yaşındayken o odaya girip orada yatan bebeği gördüğünde onu öldürmeyi isteyecek kadar nefret duyduğun için bu öyküyü uydurdun, ne dersin? Ama hatırlıyorum. Nefret ettiğini hatırlayabilirsin ama bütün kanıtlar aleyhinde. Annen içeri girdiğinde ne demişti? Bırak şu bebeği ya da bebeği incitme gibi bir şey mi? Hayır, net bir biçimde hatırlıyorum. Annem ne yapıyorsun burada, dedi ve bebek de o sırada ağlıyordu. Bu işte beni şaşırtan şey olayın duygusal yönünü, nefreti ve acıyı dinlemeye kendimi çok kaptırdığım için gerçekleri gözden kaçırmış olmam. Bu gerçeklerin varlıklarını bana duyurmak için tekrar tekrar bağırmaları gerekti. Nefret gerçekti Deborah, acı da öyle. Ama şu yaptığını hatırladığın şeylerin hiçbirini yapacak kadar büyük değildin o sırada. Ve annenle babanın bütün bu yıllar boyunca duyduğunu söylediğin utançla, kız kardeşinin ölmesini istediğin için kapıldığın suçluluk duygusundan başka bir şey değil. Kendi gücün konusunda edindiğin yanlış bir fikirle, sırası gelmişken söyleyeyim, hastalığın yüzünden bir türlü kurtulamadığın bir fikir bu. Bu düşünceleri kafandan atamadığın bir anıya dönüştürmüşsün. Gerçekten olmuş bir şey gibiydi sanki. Bunca yıl gerçek bir şeymiş gibi yaşattım bu anıyı. Evet, doğru, dedi Fury gülümseyerek. Ama artık bu değnekle kendi kendini dönüp cezalandıramayacaksın. Bizim sözde katilimiz, kendisine ortak gelen bir bebeğin yattığı beşiğe kıskançlıkla bakan 5 yaşındaki bir çocuktan başka bir şey değil. Beşik değil, sepet. Ha, şu ayaklı olanlardan mı? Hay Allah, o yatağın içine ulaşamazdın bile. Dedektiflik rozetimi yarın iade ediyorum ben. Deborah yeniden 5 yaşına, babasıyla birlikte yeni bebeğe bir göz atmak için girdikleri odaya döndü. Gözleri babasının ellerinin hizasındaydı ve yatağı çevreleyen fırfırlar, danteller yüzünden yatağın içine dikizleyebilmek için ayak parmaklarının ucunda yükselmek zorunda kalmıştı. Ona elimi bile sürmedim dedi dalgın dalgın. Ona elimi bile sürmedim. O günlere dönebildiğine göre olanları birlikte gözlemleyebiliriz dedi Fury. Deborah mutsuzluğun bütün çökmesinden önce yaşadığı mutlu bir yıldan söz etmeye başladı. Geleceğe umutla baktığı o kısa, büyülü dönemi irdelemeye koyuldu. O bir yıl boyunca yapay bir cinayet yükünü taşımış ve prensesliği elinden alınmış olsa bile henüz yıkım hükmünü giymemiş durumda olduğu geldi aklına. Henüz yaşama bağlı olduğu, hem içinde bulunduğu güne hem de geleceğe yönelik coşku dolu bir özlem duyduğu bir dönem yaşamıştı. Bu dönemin anısı çok güçlü bir anlamla yüklü olarak canlanıyordu şimdi. Deborah yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla yaşamının 5. yılının aydınlığından çıktı. Fury onun ağladığını görünce başını sallayarak yerinde bir davranış bu dedi. Deborah şimdi yaşamının ilk yıllarında duyduğu mutluluğun onun genetik yönden lanetli olmadığını, lanetli bir et ve kemikten oluşmadığını kanıtladığını anlıyordu. Acı çekse de büyük bir yaşama isteği duyduğu bir dönem olmuştu yaşamında. Deborah hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Hala acemice, kaba, gelişi güzel ve acı bir ağlamaydı bu. Ağlama kesildiğinde Fury bunun rahatlatıcı, yararlı bir ağlama olup olmadığını sorma gereği duydu. ''Hangi aydayız ve bugün ayın kaçı?'' diye sordu Deborah. ''15 Aralık, niye sordun?'' ''Yüksek sesle düşünüyordum yalnızca. Yuri zamanı içrektir. O iki takvimi ve koronun yargılama toplantıları arasındaki günlerin nasıl ölçüldüğünü biliyorsunuz.'' Evet, şey, bugün Eynut'a doğru 4. Englift olduğunu hatırladım az önce. Bu yükselen bir takvimdeyiz demektir. Bu takvimin neredeyse bir mucizeyle onu cehennemden Araf'a doğru yükselttiğini söylemeye korkuyordu hala. Deborah kuşa dönmek üzere doktorun bürosundan çıktığında buz gibi soğuk bir yağmur yağıyordu. Deborah nedensel dünyanın soğuğunu duyumsayıp titredi ve bu yağmur dünyanın yasalarına ve mevsimlerine karşı görevini yapan bir yağmur olduğu için gönül borcu duydu. Korunaktaki ağaçların dalları ıslak ve karaydı. Derken yukarıda kalın bir ağaç dalında duran Aydet çarptı gözüne. Aydet'in tülleri bir ateşin üzerindeki hava gibi titreşiyor, ışıltılar saçıyordu. Acı çek kurban diye Aydet onu selamladı. Ah Aydet diye Yuri diliyle yanıt verdi Deborah. Yeryüzü çok iyi bir yer şimdi. Ama hem Yuri'ye hem de başka bir yere sahip olmak neden yıkım getiriyor? Bu ağacın üzerinde ne güzel görünüyorum değil mi diye sordu Tanrıça. Sorular Yuri sorulduğunda çok dokunaklı oluyordu. Çünkü tanıdık bir biçime bürünüyorlardı. Çünkü herhangi bir şeyi sorma ediminin çabukluğunu ve geçiciliğini anıştırıyorlardı. Aydet gizleyiciydi ve her zaman anlaşılması güç yanıtlar verirdi. Galiba ben hep bir kadın olacağım diyordu şimdi de. Böylece kendine örnek alabileceğin bir şey olur. Deborah hiçbir zaman Aydet'i kendine örnek alamayacağını biliyordu. Her açıdan birbirlerinden farklıydılar. Her şeyden önce Aydet bir tanrıçaydı. Erişilmez bir güzelliği vardı ve dünya yasalarına hiç bağlı değildi. Aydet ağladığında gözyaşları billurlaşıp yüzüne saçılmış elmas taneciklerine dönüşürdü. Yasaları dünya yasalarından çok farklıydı. Yanımda kal diye Yuri'ce yalvardı Deborah. Sonsuza değin anlamındaki sözcüğü kullanarak ama hiç yanıt gelmedi. Akşam yemeğinde Carla dikkati çekecek derecede sinirli görünüyordu. Elleri titriyordu ve solgun hasta bir görünüşü vardı. Deborah saf yeryüzü gözleriyle bakarak onu canlandırmaya çalıştı. Ama bunun hiçbir yararı olmadı. Kahveler geldiğinde Carla fincanını almaya çalışırken fincan onun şok gerginliği içindeki ellerinden kurtuldu, yere düşüp hepsinin üzerinde yürüdüğü kırılgan gerçekliğin kabuğuymuş gibi paramparça oldu. Kırılan kabın sesi yankılanmayı sürdürürken masadaki öbür hastalar bütün bildik yolları korkuyla kaplı olduğu halde çabucak bu kabuğun üzerindeki köşelerine tutundular. Sonra Deborah Karla'nın ellerini tuttu. Eller rahatladı. Karla rahatladı. Bu el tutma hareketi çok ani olmuştu. Deborah'ın yürüdeki zamanın ve mevsimlerin içrek iklim koşullarıyla ölçüldüğünü, Enid'a doğru 4. Inglift'in riske sokulamayacak kadar güçlü bir konum olduğunu, hala Sylvia'ya ödeyecek bir borcu olduğunu ve hala çoktandır hastanede olmayan MacPherson'a bir öpücük verme isteği duyduğunu hatırlamasından çok daha ani olmuştu. Deborah Karla'ya baktı. Yüzü hala solgun ve dayak yemiş gibi görünüyordu. Ama biraz düzelmişti şimdi. Eller iyice gevşedi. Kimse konuşmuyordu. Az sonra özel görevi yemeğin bittiğini işaret etmek olan hemşire sakıngan beyaz kolunu belli belirsiz yukarı kaldırdı ve hemen herkes kalkıp yemekhaneden çıktı. İşte bu işareti gördüğü anda Karla'nın hatırı için bir süre kendini gizlemekten vazgeçmiş olduğunun ayrımına vardı Deborah. Merdivenlerden çıkarken kendisinin galiba çok güçlü bir sözcüktü, iki kısa hecesiydi. Belki bir sabık katil adayından öte bir şey olduğu düşüncesine kapıldı. Neredeyse aklına gelen sözcük bir yumruk etkisi yaptı. Ama işte sözcük oradaydı ve onu ne yatsıyabiliyor ne de kafasından silip atabiliyordu. İyi denebilecek bir varlıktı belki de. 24. Bölüm. Deborah'ın düşü kış karanlığının çökmesiyle birlikte başladı. Bu karanlığın içinden yumruk olmuş kocaman bir el uzanıyordu. Kemikleriyle kasları arasında karanlık çukurlar olan güçlü bir erkek eliydi bu. Yumruk açılıyor, upuzun avucun içinde 3 tane kömür parçasının olduğu görülüyordu. El yavaş yavaş kapanıyor, yumruğun içinde korkunç bir basınç oluşuyordu. Bu basınç beyaz bir ısı yayıyor, ısı gitgide artıyordu. Çökertici, ezici bir zaman duyumu oluşuyordu. Deborah neredeyse dayanma noktasının ötesinde bütün gövdesiyle kömürlerin acısını duyumsuyordu sanki. Sonunda ele, "Yeter, buna bir son ver artık. Bu kadarına taş bile dayanmaz, taş bile," diye bağırıyordu. Moleküllerden oluşmuş hiçbir şeyin dayanamayacağı kadar uzun gelen bir süreden sonra yumruğun içinden kaynaklanan işkence hafifliyordu. Yumruk yavaşça dönüyor ve ağır ağır açılıyordu. 3 elmas parçası. Kocaman avucun içinde ışıltılar saçan 3 tane saydam parlak elmas parçası duruyordu. Boğuk bir ses, "Deborah," diye sesleniyor, sonra sevecen bir tonla, "Deborah, sen böyle olacaksın," diyordu. 25. Bölüm. Deborah Ocak ayının ilk günü isteği korkusunu bastırdığı için 5 günlüğüne eve gitti. Tuhaf bir görünüşü olduğunu, çizik ve yanık izlerinin yanı sıra daha karmaşık bir şeyin izini de, bir içe kapanıklık ve yalnızlık havası taşıdığını bilmesine karşın, yeni dünyaya duyduğu açlık yüzünden bu dünyanın çekimine kapılmıştı. Deborah evde dünyayı fethetmiş biri gibi karşılandı. Suzy uyarılmıştı, Jacob uyarılmıştı, bütün yaşlı teyzelerle amcalar uyarılmıştı. Öyle ki hepsi acıma ve korku duygularıyla titreşirken sevgilerinin hiç eksilmemiş olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bütün sevdiği yemekler pişiriliyor, bütün sevdiği kişiler eve gelip bununla birlikte ve ne olursa olsun biçiminde yansıtılan gerçeğe tanıklık ediyorlardı. Deborah bayram yemeklerini yemeye ve onu görmeye gelen kişilerle konuşmaya çabalıyordu. Ama onların karşısında otururken kısa sürede yorgunluğun pençesine düşüyordu. Hastanedeki ilişkiler kısa ve geçici oluyordu ve aynı anda en fazla 2 ya da 3 kişi arasında yaşanıyordu bu ilişkiler. Konuşan kişilerden herhangi birinin üzerine karanlık çöktüğü anda da sohbet bıçakla kesilir gibi kesiliveriyordu. Oysa şimdi ardı arkası kesilmeyen gevezelikler, bir ipi parmaklara geçirerek oynanan karmaşık bir çocuk oyununu andırırcasına iç içe dolanıp duruyordu. Deborah'ın insan maddesi taşısa bile kendisiyle insan ırkının öteki üyeleri arasındaki mesafenin ona nedenli büyük geldiğini bu insanlara anlatması olanaksızdı. Jacob'un kızını yeniden evindeki masada otururken gördüğü için duyduğu acınası, kırılgan coşku ve gurur Deborah'a doğru sel gibi akıyordu. "Bahse girerim, orada böyle bir et vermiyorlardır." Deborah yalnızca çatalla bıçağın bile kendisi için büyük bir savaşım kaynağı olduğunu söyleyecekken kendini tuttu. "Yakında temelli olarak eve döneceksin," dedi Jacob. Deborah'ın yüzü o denli belirgin bir biçimde sararmıştı ki Esther kendini bir gökdelenden atarcasına konuşmanın ortasına atıldı. "Şey, bakalım bakalım, bence mantarlar bir harika. Görüyorsun devi, hepsi de senin en sevdiğin yemekler." Suzy masanın karşı yanında oturuyor, Jacob'a, Esther'a eve gelişi sanki bir mucizeymiş gibi şölen çekilip hizmet edilen ve kendinden büyük ama gerçekte kendinden küçük olan ablasına bakıyordu. Bu son haliyle Debbie'yi koruması gerektiğini biliyordu. Onun istediği abla tipi, üniversite balolarına giden, bir sürü erkek arkadaşı olan, futbol maçlarına giden, çekici bir abla, bu değildi. Ne var ki yanlış bir büyü sonucu, ailenin bütün mutluluğu ve huzuru bu ablaya dayanıyordu. "Bak Debbie," dedi Suzy. "Annemle babam o yerin bir rehabilitasyon merkezi olmadığını bana söylediler. Onun için herkes bu büyük gizi örtbas etmek için yırtılmaktan vazgeçerse, her şey çok daha kolay olacak. Asıl yatak odasına gidip arkadaşıma telefon ederek ona uzun zamandır planladığımız geziye gidemeyeceğini söylersem her şey daha kolay olacak diye düşündü Suzy. Annesiyle babasının şu anda ona gereksinmesi vardı ve korku verici bir biçimde Debbie'nin de ona gereksinmesi vardı. Durum gerçekten çok kötüydü. Gözlerinin dolduğunu duyumsadı çünkü bu geziye gitmeyi çok istiyordu. Ama gözlerini silmeye cesaret edemedi. Görebilirlerdi çünkü. Suzy annesiyle babasının Debbie ile baş başa konuşmak istediklerini anladığı için masadan kalktı. "Affedersiniz, Anita telefon etmem gerek." "Onlarla gidiyorsun değil mi?" diye sordu Esther. Suzy'nin nedenle uzun bir zamandır bu hafta sonundan söz ettiğini hatırlamıştı. "Hayır, bir dahaki sefer giderim." "Benim yüzümden mi?" dedi Deborah. Yo, sadece bu sefer gitmek istemiyorum." Kötü bir yalandı bu. Deborah'ın dünyada yaşadığı ikinci günün getirdiği yorgunluğu ve sersemliği taşıyan zihni, Suzy'nin duygularını kavramaya çalıştı. "Onların gelip seni almasını falan mı planlamıştınız?" Suzy dönüp bunun yanıtını vermek üzere ağzını açmışken, dudağını ısırarak söyleyeceği şeyden vazgeçti. Ve "Eve pek sık gelmiyorsun, bu hafta sonunu seninle geçirmek istiyorum," dedi. "Bana annelik etme, yalnızca sorumu yanıtla," dedi Deborah, dünyanın dibine doğru çökerek. "Hayır," diye bağırdı Suzy ve dönüp telefona gitti. "Seni gerçekten çok seviyor," dedi Esther. "Ailedeki herkes elinden geleni yapıyor. Bütün sorunlar halledildi." Deborah'ın duyduğu tek ses, ondan başka herkese göre ulaşılması kolay bir düzlük olan bir Everest'e tırmanırken duyduğu bitkinlikten solumasıydı. Düşe kalka bu bitimsiz, sarp tepeye tırmanmaya çalışırken, her iyiliğin, her avuncun, bu sevgi dolu işkencecilerin ona yüklediği ve üzerine kurşun külçeleri gibi çöken ödenecek bir borç olduğunu düşünüyordu. Eşit insanlar arasında gönül borcu paylaşılan bir şeydi. Onun kendilerini sıradan olarak niteleyen ve yaşamayı başarma konusundaki korkunç güçlerinin ayrımında olmayan bu titanlara duyduğu gönül borcu ise yalnızca kendini her zamankinden daha şaşkın, beceriksiz ve yalnız duymasına yol açıyordu. Deborah yattığında Esther'la Jacob hastanenin verdiği ilaç azığıyla birlikte sıkılgan bir tavırla onun yanına geldiler. Deborah ilaçları yutarken Jacob gözlerini ondan kaçırdı. Ama iyi geceler öpücüğünü verirken şirin bir tavırla "Burada olmak ne hoş bir şey değil mi? Burası senin ait olduğun yer," dedi. Deborah'ın içindeki tümör kıpırdanmaya başladı. Jacob, "Debbie, bütün o çığlık atan kadınlarla birlikte kalmak zorunda değilsin," diye ekledi.